Ramazan günlüğü. Sami Zorlu ve Erhan Turan'la Ramazan günlüğü programı başlıyor.
Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Ramazan günlüğü programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikteyiz. Bugün 28 Ramazan 1444 günlerden çarşamba, artık Ramazan-ı Şerif'in son günlerine geldiğimiz zaman dilimlerini yaşıyoruz ve bu akşam yine inşallah kalbimize, gönlümüze iyi gelecek tavsiyeleri hocamızdan dinleyeceğiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar olsun, Allah razı olsun.
Sizlerden de hocam. Geçtiğimiz birkaç programdır böyle bizi cehenneme götürecek hasletleri konuşuyoruz. Bu hasletlerin farkında olmanın ehemmiyetini ve eğer bu hasletler bizde varsa neler yapmamız lazım? Bunları kalbimizden, gönlümüzden silmek için, bunlardan kurtulmak için neler yapmamız gerektiğini konuşuyoruz. Dün akşamki programımızda ve ondan önceki programlarımızda riyayı konuştuk, evet, ve cimriliği konuştuk. Evet. Bunlar geldiğinde bizim farkında olmadan gönlümüzü bulandıran, ruhumuzu kullanılmaz hale sokan, evet, hasletler. Bu hasletlerden kurtulmak için neler yapmak lazım? Sizin ifadenizle Rahman'ın kalesine sığınmak için, bunlardan, bu hasletlerden sığınmak için neler yapmamız gerektiğini konuştuk ve konuşmaya da devam edeceğiz. Bu akşam yine öyle bir hasletle israfı konuşacağız, değil mi hocam?
Evet, inşallah.
İsraf bazen farkında olmadan yapıyoruz ve evimize de bir bereketsizlik, evet, getiren bir haslet. Evet. Neler yapmak lazım bu konuda? Neler tavsiye edersiniz?
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain ve bihi nesta'in. Tabi israf aslında çağımızın en büyük hastalıklarından bir tanesi. Günümüzde meşru şartlar çerçevesine de büründürülerek adına ihtiyaç denilerek aslında tasarrufu ihtiyacın dışında harcamanın, hı hı, malı Allah'ın razı olmadığı surette harcamanın karşılığı aslında israf. Birçok ayette, birçok hadiste biz israfın haramlığını, yasaklığını biliyoruz.
Evet.
Tabii Allah-u Teala Nisa suresinde bu sefihlerin malını verme hususunda, yani onlara aklı böyle pek parayı kullanmaya gücü yetmeyen, neye ne kadar vereceğini bilmeyenlerin malını da akıllar biraz yerine gelinceye kadar vermeyin buyuruyor ayet-i kerime. Yani aslında sadece malı sarf etmek, israf etmek anlamında değil, böyle bir ihtimal varsa bu ihtimalde de insanlara yardımcı olmak vazifemiz var aslında. Tabii helal yolla tasarruf yapılması gerekiyor. Bu anlamda da Cenab-ı Hak yine Kur'an-ı Kerim'de ya da yine Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerde helal yolla harcarken bile, mesela benim çok örnek aldığım hallerden bir tanesidir, hadislerden bir tanesidir. Sa'd bin Ebi Vakkas abdest alırken Efendimiz oradan geçiyordu, yanına uğramıştı. Efendimiz ona bu ne israf ya Sa'd demişti. Dedi ki ya Resulallah, abdest alıyorum ya, bu da israf olur mu diye sorduğunda dedi ki akan suyun başında da abdest alırsan suyunu iktisatlı kullan. Yani burada döküp saçmaya ya da nasıl olsa akıyor su şakır şakır bol, önüme bol bol geliyor, sen de kendine göre hareket et anlamı taşımıyor. Orada da iktisatlı davranma, yani suyun yeterince kullanılmaklığı. Neticede biz bir dünyada yaşıyoruz. Başkalarına karşı da sorumluluklarımız var. Suyun bir bardak fazla dökülmesi, tasarruf ederken tabii cimriliğe de kaçmadan elbette tasarruf edeceğiz ama iktisatlı kullanılması aslında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın iktisadi bir hayatı en mükemmel nasıl hale getiririz onu anlatıyor. Hı-hı. Yine döküp saçanların şeytanın kardeşleri olduğunu İsra suresi bize bildiriyor. Demek ki burada elbette ki insanın, yine Araf suresinden söyleyerek bu izahı yapalım. Mescitlere giderken ziynetlerinizi alın buyuruyor Kur'an'da. Sonrasında da yiyin için israf etmeyin. Demek ki bizim dünya haline dönük bir takım ihtiyaçları, gidermekte bir meşruiyetimiz var. Yani Cenab-ı Hak bunlara müsaade ediyor. Ancak bu haller yerine getirilirken tabi nice bollukları bize bahşetmiş olan Cenab-ı Hakk'a infak da emriyle birlikte israfa da yola düşmeden, yani tamamen döküp saçmadan, tamamen cimri de olmadan harcama yapmak gerekiyor. Burada tabi dünya malından istifade etmenin helalliği, ancak israfın haramlığını görüyoruz. Yalnız bir de şöyle bir şey var. İhtiyaç doğrultusunda, ihtiyacın mesabesi neyse, ne kadarsa o kadarıyla aslında yetinmek lazım. Tabi burada ihtiyaç dediğimiz halin tayini, tanımı nasıl olacak? Bu da çok mühim. Bazen hiç işimize yaramayacak olan özelliklere sahip bir telefon da ihtiyaç gibi anlatılıyor insanlar tarafından. Yani 50 bin liralık telefonu kendine ihtiyaç görüyor. Maaşı 10 bin lira. Şimdi bir yerde Musa Efendi Hazretlerinden okumuştum. İsrafı tanımlarken, kime ne israftır anlatırken, cebindeki 100 liralık maaşıyla 200 liralık takım elbise giymesi diye yazmış oraya. Çok hoşuma gitmişti. Yani 100 liralık kazancımız var, 200 liralık harcamamız var. Demek ki o 100 lira bizim için fazlasıyla israfa gidiyor. Elimizden geldiği kadar bu anlamda neyin ihtiyaç olduğunu, asli ihtiyaçların ne olduğunu tayin ederek, onu da anlamlı tayinlerle tayin ederek, çünkü bu şahsa göre değişir, kişiye göre değişir. Şu israftır, bu israftır deyip kestirip atmak belki yanlış olur. Ama kat'i olan israflarımız belli. İşte suyun kullanılması, işte havanın kirletilmesi, işte doğanın tahrip edilmesi. İşte malumumuz bir deprem yaşadık. Üzerinden 2-3 ay geçti, belki 4 ay oldu. Bakıyoruz şöyle, o sürece baktığımızda işte binalardan çalınmalar, bunlar da israftır neticede. Sonu felaketle bitiyor.
Binalardan çalınmalar yapım esnasındaki.
Tabii yapımın israfıdır neticede. Evet. O da küçük bir parçanın alınması gibidir ama koskoca binayı harap ediyor, yerle bir ediyor. Bu anlamda tabii israfa düşmeden bir hayat, o da kanaatle olur. İnsanın geçinmesinin de temeli budur aslında. Şimdi toplum içerisinde mesela sokağa çıktığımızda herkeste bir paranın yetmezliği var. Kime sorsak para yetmiyor, kime sorsak para yetmiyor. Elbette ki hayat pahalı, bunu görmezden gelmek yanlış olur. Elbette ki belli miktarlar yükseldi. Ancak buna muadil olarak aldıklarımız da yükseliyor. Zihin kalıplarımızda ya da harcamalarımızdaki aldıklarımız bir türlü itidalli kalmıyor, adaletli durmuyor. O da kendisince yükselmeye başlıyor. Yani bazen talebe kardeşlerimiz böyle şikayette bulunduğu zaman, şöyle sizi silkelesek üzerinizden şöyle bir 20 bin dökülür derim ben. Sizi silkelesek üzerinizden bir 20 bin dökülür derim. İşte cebindeki telefonu, giydiği pantolonu, ayağındaki ayakkabısı, yani 300 liraya 500 liraya da ayakkabı giyebilecekken marka adına 3 bin liraya 5 bin liraya ayakkabı giyiyor. Bu sefer o lüks zannediyor ki ihtiyacın karşılığı. Halbuki ihtiyaç sizin hayatı devam ettirebileceğiniz, o aldığınız şeyin karşılığıdır. Bu da sizin bütçenize göredir. Yani onun ölçüsünü biz buradan veremeyiz. Tabii o mümkün değil. Tabii Cenab-ı Peygamber yine kibre düşmeden ve israfa kaçmadan yiyin için sadakada verin, harcayın, giyin buyuruyor. Demek ki maddi ve manevi taksimi yaparken de, işte sadakayı da verirken, kendi ihtiyaçlarımızı da giderirken yine aynı hale dikkat edilmesi gerekiyor. Bir diğer mesele de burada haramlara harcamalar. İsrafın aslında tam yerine oturduğu yerler buralar. Bakıyoruz bazen haram işlerimiz, haram yollarımız israf değilmiş gibi. Geçtiğimiz derslerde hatırlarsınız, şeytan infak ederken zuhur eder, çıkar, hemen malın azalacak, aman ha dikkat et, malın bitecek deyip bize o şeyi verir, vesveseyi verir. Ama ihtiyacımız olmayan bir ürüne para yatırmaya niyet ettiğimiz zaman ya da gereksiz bir şeye harcama yapmaya başladığımız zaman o şeytan şeytanlığını yapmaz. Şeytan çekiliverir, arkada kalır. Sen artık benim yerime çalışıyorsun diye belki de gülmeye başlar. Buradan çıkaracağımız anlamla kökü cehennemde olan bir huydur israf. Yani Cenab-ı Hak malın Allah yolunda harcanması ve sadaka-i cariye olarak malın kullanılmasını tavsiye eder. Hazreti Peygamber de böyle tavsiyelerde bulunur. Ancak burada bir cimriliğe düşmeden, israfa da düşmeden, gitmeden harcama yapmak gerekiyor. Tabii her insanın kendi malı üzerinde tasarruf hakkı vardır. İstediği gibi kullanır. Yalnız bunu yakınlarından başlayarak ve iktisatlı bir şekilde, arkasında kalanı, ardında kalanı da unutmadan bu hali yapacaktır. Yine biz sahabi vefat ederken malımın ne kadarını infak edeyim dediğinde çocuğuna yeterincesini ayırttırıyor Peygamberimiz. Neticede onun sadaka veren bir insan olarak kalması sadaka bekleyen bir insan olmasından daha hayırlıdır demiştik. Geçtiğimiz derste hatırlarsınız.
Evet, infak edebilecek bir evlat.
Evet.
Bırakmalıyız.
Tabii böyle bırakmalıyız. Bazen biz şahit de oluyoruz. Böyle hocam diyor, vefatına yaklaşmış, yaşı 80'leri 85'leri vurmuş bazı amcalarımız, dedelerimiz. Diyor ki bir miktar birikimim var diyor. Onunla falan yere şu işi yapsam olur mu diyor. Mesela bir çeşme yaptırmak istiyor. Ya da bir mezarlık yaptırmak istiyor. Mezarlığın duvarlarını ördürmek istiyor. Ya da başka şeyler yapmak istiyor. Bakıyoruz harcamasının tamamı kendi elindeki mülkün tamamı.
Yani evlatlar.
Evlatlar arkada mağdur kalacaklar. İhtiyaç sahibi kalacaklar. Biz de o tavsiye, peygamberimizin tavsiyesinde bulunuyoruz. Yani arkanda seninle beraber ihtiyaç sahibi birini bırakma. Yani onun malı olsun, onun da mülkü olsun. O da onunla bir işler yapabilsin ve infak edebilsin, hale gelsin. Bunları tavsiye etmek gerekiyor. Tabii kişinin meşru isteklerini tabii ki gidermesi israf değildir. Bunu tekrar söyleyelim. Tabii bir insanda malın çokluğu, nimetin çokluğu harcamasında da çokça harcayacağı ve israf edeceği anlamını taşımıyor. Bunu da söylemek lazım. Bazen ya benim gelirim işte şu kadar bin lirayı buluyor. Ben istediğim gibi şunu da alırım, bunu da alırım, onu da yaparım, bunu da yaparım demek Müslümana yakışır bir hal değildir. Neticede yeterince ihtiyaç neyse, ne gerekiyorsa o kadarıyla yetinmek. Ama bazı işler vardır, bazı eşyalar vardır. Bunların iyisi esastır. Mesela bir araba alacaksınız. Elbette ki gücünüzünce iyisini alacaksınız ki sizi yolda bırakmasın. Bu şeye benziyor Kur'an-ı Kerim'de. Hem onların işlerini görmede atları olur, binekleri olur. Hem de sair'de sefere çıkmada ya da cihada çıkmada yetiştirdikleri hayli müsevvama. Yani o tesviye ettikleri, böyle güzelleştirdikleri atları olur. Yani onlar da Allah için olacak. Yani bugün hiç kimse, biz buna tabii aşırı lüks diyelim. Bazı eşyanın lüksü kişinin kendi gücüne göre alınabilir. Bunlar da caiz. Bunlarda bir sıkıntı yok. Yalnız bende para çok, istediğim kadar alırım değil. Bir tane aldıysanız ikincisine gerek yok. İki aldıysanız üçüncüsüne gerek yok. Yani evde 10 fert var. Onunun da aynı arabası var. Aynı eşyası, ötesi berisi. Hatta bazen bazı çocuklar görüyorum. Takılıyorum onlara, diyorum ki sizin oyuncaklarınıza zekat bile düşer neredeyse diyorum. Yani malının 1/40'ını zekat olarak verebilirsin diyorum yani. Öyle bir hale geliyor çocuk. Çünkü bazı oyuncaklar var. Hocam asgari ücretin 3 misli, 4 misli, belki 5 misli fiyatlara sahip. Bir insan onunla 6 ay ev geçindiriyor. Ama beyefendinin 10 yaşında, 9 yaşında bir bebenin odasında büyük bir servet yatıyor.
Hocam yeni bir fıkhi alan açtınız bugün. Yani oyuncaklara zekat düşer mi?
Zekat düşer. Onu tabii hocalarımız affetsinler. Biz nükteden davranıyoruz. Burada nükte yapıyoruz.
Latife yapıyoruz.
Ama doğru olan anne babaların, yani çocuklarını bu noktada hemen bir parantez açalım. Kaybetmemeleri. Eşyaya teslim etmemeleri. Kendileri ilgilensinler. Yani 3 bin liralık, 5 bin liralık eşyaya değil, 3 bin liralık, 5 bin liralık anne babaya kendileri dahil olsunlar. Daha güzel olur diye düşünüyorum.
Eyvallah.
Tabii infak, sadaka, zekat, bunlar israf değildir. Bu tarafa da hemen dönmek lazım. Bir fakirin, bir ihtiyaç sahibinin ihtiyacını gidermek için onlara harcama yapmak israf değildir. Onlar Allah'ın bize emrettiği esaslardır. Çünkü şeytan her halükarda vesvesesiyle gelecektir. Saçıp savururken, vesvese vermeyen paran azalır demeyen şeytan, infak ederken hemen bize çıkıp müdahalede bulunacaktır. Bak malın azalır, aman ha bak israf etme, çoluğun çocuğunun rızkını oraya verme diyecektir. Halbuki çoluğun çocuğun rızkı fazlasıyla elimizde var. Demek ki biraz da kardeşlerimize bu noktada yardımcı olmak gerekiyor. İktisatlı davranmak esastır. Hayatı bir tedbire almak. Çünkü dünya hali geçicidir. Yani biz yine aynı örneği vereceğiz ama bu kardeşlerimiz tabii bizleri mazur görsünler. Depremden önce 2-3 binası olan, 3-5 arabası olanlar şimdi çorba kuyruklarına da girdiler. Yani buradan bizim ders almamız lazım.
Evet.
İbret çıkarmamız lazım. O kardeşlerimizin bizim bir sorumluluğumuz var. Bizim onlara bir kardeşlik borcumuz var. Bunu yerine getirmemiz gerekiyor. İkincisi, bu yer de değiştirebilir. Yani o nöbet, haşa, Allah korusun, hepimize muhafaza eylesin, bize de gelebilir. Yani bu anlamda da israf demeyeceğiz. Bu israf değildir, bu infaktır. Ensar ve muhacir dayanışmasıdır. Kardeşliğin karşılığıdır. Malumumuz, İlk dönemlerde Suriyeli kardeşlerimiz bizlere iltica edip kardeş olarak kabul ettik. Son zamanlarda neyse onların kardeşliği bize ağır gelmeye başladı. İşte bu da değil hocam. Yani neticede Allah bir toplumu belki bir topluma zimmetliyor, belki bir kulu bir kula zimmetliyor, belki zenginin fakire, fakirin zengine ihtiyacı, muhtaçlığı burada ortaya çıkıyor. Burada şeytanın vesveselerine kanmadan israfı da dikkate alarak ihtiyaçları gidermede bulunmak lazım.
Eyvallah. Hocam, israfı genel hatlarıyla çizmiş olduk. Ben şunu da sormak isterim. Şimdi israfı önlemek adına,
evet,
mutfağa yapılan harcamalardaki hassasiyetimiz nasıl olmalı? Yani evde eşimizle birlikte alışverişe çıktığımızda veya eve yapılacak olan bir alışverişte ne tavsiye edersiniz? Yani bir liste mi belirleyelim? Veya bir standardımız mı olsun? Nasıl hareket etmeliyiz?
Hocam, şimdi asli ihtiyaçlarımızdır bunlar. Hı hı. Yani beslenmemiz gerekiyor. Yani her birimizin sofrası kurulacak.
Evet.
Her birimizin çorbası, aşı kaynayacak. Tabi burada biz diyelim 4 kişilik bir aileyiz. İşte 2 karı kocayız, 2 de evladımız var. Şimdi bu 4 kişilik aileye yetecek olan çorba miktarı neyse, yani belki bir sonraki günü de düşünerek yapabilir bir insan. Oraya biz karışmayız. Yani herkesin kendi takdiridir. Bazı yemekler çünkü 1 günlük, 2 günlük, 3 günlük yapılabiliyor. Bunlar hesap edilip yapılabiliyor. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sofradan doymadan kalkıyor. Önce buradan başlamak lazım.
Hmm.
Yani aslında önce düzgün yemeği öğrenmek lazım. Doğru beslenmeyi öğrenmek lazım. Şimdi Peygamberimizin mideyi hesap ettiğimizde şöyle iki avucumuzu yan yana getirip tuttuğumuzda yaklaşık 1 kilo kadar ya da belki 1,5 kilo kadar alacak diyelim. Bir boşluğumuz var mide çeperi içerisinde. Şimdi bunun ne kadarını su, ne kadarını hava ve ne kadarını yemekle dolduracağız.
3'e bölün diyor.
3'e bölelim. Hı hı. 1 kilosu bizim. O zaman işte bir tas çorba ne kadar gelir ortalama? 250 gram. Geriye kaldı 750 gram. Buna göre düşünerek hareket etmek lazım. Yani kişinin doyduğunu hissettiği an sofradan çekilmesi lazım.
Hı.
Ya işte tatlı da vardı. Ya işte şu da vardı. Ya yemek kalacaktı. Aman böyle olacaktı. Yani yemeği dökmek kadar o vücuda indirmek de israf aslında. Çünkü bir de sıhhati bozuyorsunuz. Neticede biz bazen şöyle bir yanılgıya da düşüyoruz. İşte bir tabak yemek kaldı sofrada, bölüşelim. Çok güzel. 4 kişiye böldüğünüz zaman 2-3 kaşıkla bitirirsiniz olayı. Ama yarım tencere kalmış. Hadi bunu bitirelim. Herkes birer tabak yesin bitsin. Niye? Dökülecek, israf olacak. Ama yiyince de israf olacak o. Bir de bedeni bozacak, vücudu bozacak. Hı hı. Hastalık da getirecek, Allah korusun. Çünkü az yemenin hastalığı yok. Ama çok yemenin hastalığı var. Hazreti Peygamber Medine'ye bir Yahudi, doktor ben tedavi için geldim dediğinde Efendimiz boşuna geldin buyurdu.
Burada hasta olmaz.
Niye olmaz ya Resulallah? Çünkü biz acıkmadıkça yemeyen bir topluluğuz.
Evet.
Ve doymadıkça da kalkmıyoruz. Yani doyduktan sonra tıka basa da doymuyoruz. Hazreti Peygamber için Hazreti Ayşe validemiz, yine sahabi Güzin Efendilerimiz doyduğunu bilmiyoruz diyorlar. Doyduğunu bilmiyoruz. Tamam, biz doyalım. İşte yemek miktarlarımız ona göre hazırlanacak. Birincisi bu, yeterince dediğimiz. İkincisi de beslenme kalıpları, yani her gün çorbayla geçmeyecek ya da her gün bir yemek yenmeyecek. Yani çeşitlendirmek lazım. Sebzeden uzak durmamak lazım. Yeri geldiğinde protein olacak şeyleri, ettir, tavuktur vesaire, bunları yemek lazım. Sofralarımızı, mutfaklarımızı da alışverişimizi mümkün mertebede bu anlamda doldurmak lazım. Bir de bazı kış yiyecekleri vardır yaza. Yaz yiyecekleri vardır, kışa olmaz. Şimdi bakıyoruz tezgahlarda kışın da yazın da her yiyecek var. Şimdi şikayet ediyor, biberi kaldırmış. Diyor ki ya diyor 60 lira biberin kilosu mu olur diyor. Ya mübarek, şu soruyu sor kendine. Bu biber mevsimi mi? Bunun mevsimindeki kilosu 10 liraydı, 15 liraydı. Yani şimdi bu 60 lira elbette olacak yani. Şimdi karpuz arıyorsunuz. Neyin karpuzunu arıyorsunuz mesela? Yaz var, yaz meyvesi başkadır, kış meyvesi başkadır. İşte bunlar da alındığı zaman o israf dairesine giriyor hocam.
Hmm.
Yani ne yapabilirsiniz? Yazın kışa istihdam edilebilecek şekilde, kullanılabilecek şekilde hazırlık yapabilirsiniz. İşte eskilerimiz salça yaparlardı. İşte domatesi değerlendirmek adına.
Domates kuruturlardı.
Kuruturlardı değil mi? Biberdir vesairedir falan. Bunlar kurutulurdu. Bu kurular saklanırdı. Belki bunlara vesile olunabilir. Belki bunlara tevessül edilebilir, gidilebilir. İmkanımız yok hocam. Biz bunlardan yapan yerlere belki gidilip yardımcı olur. Çünkü onlar güneşten de vitamin alıyor.
Hı hı.
Bu tür dönüşümler belki yapılabilir. Bu haliyle bir iktisat sağlanır ev içerisinde. Tabii çok fazla sağlığı deforme edecek, sağlığı bozacak, sağlığa zarar verecek O zararlılardan da uzak durmak lazım. Bizim aslında sağlığımızı bozan yapay gıdalar. İşte bu kutuya girmiş, uzun ömürlü tutulabilen. Yani bir süt düşünün, bir ay bozulmuyor. Yani o bir ay bozulmayan süte kattıkları şey seni bir ay bozuyor. Neticede senin içtiğin sütün bozulması lazım.
Yani bir hafta gün geçtikten sonra.
Bir gün hele dışarıda kaldıysa bir gün sonra artık yukarıdan mayalanması lazım. Yoğurt yavaş yavaş ekşimesi lazım. Bakıyoruz bir kase yoğurt alıyoruz. Üç ay bekliyor. Üç ay bir şey olmuyor yoğurda.
İlk günkü gibi.
İlk günkü gibi. Niye? Çünkü içerisindeki katkı onu bir yere kadar. Bir yerden sonra o katkı aslında vücudunuz aldığınız zehrin kendisi. Evet. Yani mümkün mertebede eskilerimiz reçelini kendi yapardı. Yoğurdunu kendi mayalardı vesaire. Evet. Belki böyle işler beslenmede kullanılabilir. Bunlar tabii israf değil. Yeterince yeme, yeterince doyma, yeterince hareket etme ve ürünün tabii ki iyi olanını, güzel olanını almaya çalışmak lazım. Böyle çal çaput doldurmamak lazım. Çürük çarık derler Anadolu'da. İşte bunları doldurmamak lazım. Bazen ucuz zannettiğim şey pahalıya gelebiliyor.
Evet.
Kaliteyi ucuz almaya çalışmak lazım. Kaliteliyi aramak lazım. Şu anlamada gelmiyor. Yani alalım elimize bir liste, market market gezelim ya da pazar pazar gezelim, işimiz bu olsun anlamına da gelmiyor.
Bu da zaman israfına giriyor.
Bu da zaman israfına giriyor. Belki tanıdığınız, bildiğiniz bir yer vardır. Oradan kısaca halledip geçmek lazım. Bazen bir tane, bazen iki tane neyse o ihtiyaç alıp görmek lazım. Bu şekliyle belki mutfak israfını engellemiş oluruz. Bir diğer mesele, işte lambalar, ışıklar vesaireler, bunların kapatılması meselesi. Yani şimdi bir salonda dört tane lamba yanıyor mesela. İki tane yetiyorsa iki tane yakın. Ya da ne bileyim bir koridorda beş tane spot yanıyor. İkiye indirin, üçe indirin ya da bunları kademeli ikişer üçer yaptırın. Artımlı yaptırın ya da eksiltmeli yaptırın. İşte mutfakta bir su kaynatıyorsunuz mesela gaz üzerinde. Elektrikli kettle'da kaynatıyorsunuz. İkisini kıyas ettiğinizde elektrik daha pahalıya geliyorsa o zaman mutfaktaki gazı kullanın. Çok acil varsa o elektriği kullanın. Çünkü sarfiyat niye göreyse gidişatta elimizdeki de ona göre değişiyor. Yani bunun iktisadını şöyle kendilerini takip ettiklerinde yapabilirler. Belki bir lambanın takibi faturanıza 50 lira 100 lira olarak geri dönecektir. Çünkü sadece maddi olarak geri dönmesi değil, bir onun sarfiyatı meselesi var. Yani siz 50 lira kazanıyorsunuz ama devlet ekonomisinden de 50 lira kaybettirmiyorsunuz. Bu da mühim. Yani siz buna dikkat ederek mesela araç kullanırken yine böyle, eğer yakın bir mesafe ise gideceğiniz toplu taşımayı tercih edin. Uzak mesafe ise ya da tek başınızaysanız bunların hesaplarını yapmamız lazım. Bazen biz konforumuzu tercih ediyoruz. Konfor da israfa götürüyor ister istemez.
Evet.
Yani her alanda hocam bu yayılabilir yani. Bunu yeter ki ne yaptığımızın farkında olalım.
Eyvallah.
Ne yaptığımızı bilelim, bu haliyle yaşamaya çalışalım.
Eyvallah hocam. Diğer bir konumuz da var hocam.
Ondan aslında da... üç konu birden, üçü de birbirine benziyor. Tecessüs, gıybet, neticesinde bir de yalan söylemek var. Tecessüs, insanların ayıplarını, kusurlarını araştırma hadisesi. Biz daha önce bununla alakalı kısaca bilgi vermiştik. İnsanların aslında araştırılmasına razı olunmayan, bir Müslümanın da belki gizlenmesini istediği bir halin ifşa edilmesi, ayyuka çıkarılması, dışarıya çıkarılması hali. Cenab-ı Hak bu tür insanların yapmış olduğunu ölü eti yemek gibi. Yani gıybet de bu şekildedir. Neticede kişinin layık olmayan hallerinin ya da birilerinin öğrenmemesi gereken hallerinin zaharını, ortaya çıkmasını sağlamanın karşılığıdır. Hem ayetlerde hem hadislerde insanların kusurunu araştırmanın, onun hakkında konuşmanın, onun ayıbını, gizlisini ortaya çıkarmanın ne kadar yanlış olduğunu hem ayet-i kerime, işte Nisa suresinde zulme uğrayanın dile getirmesi dışında, yani bir kimse zulme uğruyorsa kendisini ifşa eder. Yine çirkin sözün açıklanmasını sevmez Allah diyor Kur'an'da. Yine gıybet etmeyin, insanların ayıplarını araştırmayın. Gıybet ve tecessüs yan yana zikrediliyor. Yani insanların ölü eti yemiş gibi karşılığını ayet-i kerime yine söylüyor. Bu anlamda baktığımızda bizim insanların gizli kalmış bazı çirkinliklerin, hadis-i şerifte men setera müslüme seterahullahi yevmel kıyamet buyuruyor. Yani bir kimsenin ayıbını, kusurunu örten olan, Allah da onun ayıbını, kusurunu ahirette, o ruzu mahşerde, hesap kitapta örtecektir buyuruyor Cenab-ı Hak. İnsanların kusurunu böyle dinlemeye çalışıp onlardan bir şeyler araklamaya gayret edenleri Hazreti Peygamber kıyamet gününde kulaklarına erimişten kurşun dökülecektir buyuruyor. Yani bunlar ayıp ve kusurun ne kadar araştırılmasının ve söylenmesinin yanlış olduğunu gösteriyor. Tabii şöyle bir hal var. Bazı insanlar, ya hocam biz söylüyoruz ama insanların olmayanını konuşmuyoruz ki diyor. Biz olanını söylüyoruz diyor. Hani dedikodu karşılığı, gıybetin karşılığı. Tabii Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, eğer diyor onda olmayanı söyleyecek olsaydın onun adına iftira derdik diyor. Demek ki insanların el fitnetu eşeddu minel katil, yani fitne çıkarmasına kadar süren bir haldir bu. Bir insanın ayıbını, kusurunu, çünkü toplum ayıp araştırmayı, kusur araştırmayı, birbirinin ayıbını konuşmayı, kusurunu konuşmayı sanki meşru bir zeminmiş gibi, meşru bir daireymiş gibi sığınarak bu sefer yapmaya başlıyor. Bunlar ilimlerde bile, mesela bizim müşahhas alanımız hadis, hadis ilimlerinde ravi araştırmaları vardır. Rivayeti söyleyen şahsın araştırmaları vardır. İslam alimleri oturmuşlar, bunu da tartışmışlar. Demişler ki biz böyle bir ravinin peygamber adına yalan söyleme ihtimali üzerine bir araştırmasını yapıyoruz ama acaba bu gıybet midir, tecessüs müdür diye kendilerince oturup bir tefekkür etmişler. Sonra demişler ki bizim derdimiz o adam hadis söylemeseydi, onun kusurunu araştırmak değildi ki. Eyvallah. O adam peygambere ait olan bir sözü bize aktarmaya söylediği için biz onu araştırıyoruz deyip kendilerini savunmaya çekmeye çalışmışlar. Yani hayır işlerinde belki bu tür işler gizliden yapılabilir ya da gizliden çevrilebilir. Ama iş toplumu bozacak, şer hale getirecek işlere dönerse o zaman Hazreti Peygamber ne gıybeti ne de tecessüsü asla bize kabul etmiyor. Kabul ettiğinde beyan etmiyor. Tabii neticede dedik ki yalana götürür. Hı hı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifte ayetül münafiku selasun buyuruyor. Yani nifak alametini sayarken üçtür diyor. Nifak alameti üçtür. Bunlardan birincisi izâ haddese kezebe. Konuştuğu zaman yalan söyler. Hı. Bir rivayette de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam asla mümin yalan söylemez diyor. Mümin asla yalan söylemez. Ayet-i kerimede de yine insanlar bir şey söylediğinde doğru söylesinler ki Allah amellerinizi salih hale getirsin buyuruyor Ashab suresinde. İnsanlar yine hadis-i şerifte buyuruyor ki sıddıklardan olur. Doğru söyledikçe, söyledikçe, söyledikçe Allah onu sıddıklardan, sadıklardan yazar. Tabii bunun zıttı yalan söylemek. Yalan söyledikçe, söyledikçe, söyledikçe de Allah onu yalancılardan yazar buyuruyor.
İşleri var değil mi hocam? Mümin şunu yapabilir mi? Yapabilir. Tabii. Şunu yapabilir mi? Yapabilir. Tabii. Ama
asla
yalan asla söylemez.
Asla söylemez. Bu da şöyledir. İnsan hata yapabilir. İnsan bazen yapar anlamında söylemiyoruz. Yapsın manasında da değil. Bazen insan şeytan aldatmasına gelebilir. Bazen hata önüne çıkabilir. O yüzden Rabbena la tuahizna in nesina ev ahta'na diyoruz Amener Resulü'yü okurken. Evet. Yani biz hata yaptıysak ya da unuttuysak bizi muahize etme ya Rabbi deyip dua ediyoruz. Bu anlamda tabii insanın bazı yanlışları olabilir. Ama yalanda kişinin kastı vardır. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iki şeyi garanti ederseniz size cenneti garanti ederim buyuruyor. Birisi iki çene arasında bulunan, diğeri de iki bacak arasında bulunan buyuruyor Peygamberimiz. Yani kişi hem ırzına hem namusuna hem de diline dikkat ederse cennet garanti hale gelir buyuruyor. Bu noktada da kişinin hem konuşmalarında hem sözlerinde hem işlerinde elinden geldiği kadar mümkün mertebede kendisini savunacak, hatta hiç anlamında söyleyelim, yalan söylemeye bir mecal olmayacak, vermeyecek, o tarafa meyletmeyecek. İnsanların kusurunu, ayıbını araştırmak için bir takım ya da bir insanın itibarını zedeleyecek, itibarına zarar verecek, o halleri de ifşa etmeyecek. Bunlar da çokça yapılır. Malum bunlara bazen iş yerlerinde rastlanır. İnsanlar birbirleriyle olan diyaloglarında birçok, çok af buyurun, dümen ve dolap çevirirler. Arasında da bir sürü yalan vardır. Ama çok kendince masumdur o. O adam onu hak etmiştir. O yüzden yapılması gerekirdir ona göre. Kendince bir meşru zemine oturtur. Ama oturttuğu zemin kendi oturduğu cehennem zeminidir. Bunu fark etmesi lazım. Eyvallah. Bunu anlaması, bilmesi lazım. Çünkü Efendimiz bunlar kul haklarıdır buyuruluyor. Şehit bile olsa kul hakkı üzerinde varken cennete giremeyecektir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam.
Eyvallah.
Çok dikkatli olmak gerekiyor bu anlamda.
Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Yolunuza sağlık.
Amin inşallah.
Bu akşam hem israfı konuşmuş olduk hem de tecessüs, gıybet, yalan gibi.
Evet.
Müslümana hiç yakışmayan ve böyle
hayatında hiç olmaması gereken
evet, hasletleri konuşmuş olduk. Çok çok teşekkür ediyoruz hocam.
Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun.
Sizlerden de hocam. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Ramazan Günlüğü programındaydık. Yarın akşam yine aynı saatte tekrar birlikte olacağız. Allah'a emanet olun efendim.
Ramazan günlüğü. Sami Zorlu ve Erhan Turan'la Ramazan günlüğü programını dinlediniz.